Dolayısıyla adımız da
yemek.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Hafta ortasındayız, gün ortasındayız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında huzurlarınızdayız. Hepinizi de canlı yayınımıza davet ediyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızı sizler için Meltem Afşar ve Şule Özçakır hazırladı. Teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor. 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Bugün yine ilginizi çekeceğini umduğumuz konularımızla ve değerli konuklarımızla sizlerle birlikte olacağız. İlk olarak anne babaların sıklıkla şikayet ettikleri bir konudan bahsedeceğiz. Ergenlik çağındaki çocuklarımızın davranışlarından, iletişim kurmada yaşanan sorunları, sağlıklı iletişim kurma yollarını ve bu dönem hakkında merak ettiklerimizi psikolog Fatma Vildan Sandal anlatacak bizlere. İkinci bölümümüzde Sihirli Sözcükler köşemizde her hafta olduğu gibi dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluata bizlerle birlikte olacak ve yine gerçekten ilginizi çekeceğini umduğumuz bir konuyu paylaşacağız sizlerle. Kültürel bir öğe olarak Anadolu büyüleri üzerine ilginç yorumları alacağız. Müzikle başlıyor Hayatın Sesleri. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
İçime ata ata yer kalmadı, doldu da taştı bile bardak. Duvara mı konuşuyorum, kime söylüyorum, evde misin tak tak. Tehlikeli haller, kötü sinyaller, bunlar ilişkiye dair. Bitti mi bitiyor, geriye dönülmüyor, zorlama demiş bir şair. Radyoda çalarsa şarkımız ağlama, zamanla alışırsın. İlk birkaç hafta zor geçer ama hayata karışırsın. Bay bay gidiyorum affet, tay tay yürüyorsun sabret. Bunu bir tavsiye farz et, daha küçüksün aşk için sen. Bay bay gidiyorum affet, tay tay yürüyorsun sabret. Bunu bir elveda farz et, çok bunaldım gidiyorum ben. Bay bay,
bay bay, bay bay.
İçime ata ata yer kalmadı, doldu da taştı bile bardak. Duvara mı konuşuyorum, kime söylüyorum, evde misin tak tak. Tehlikeli haller, kötü sinyaller, bunlar ilişkiye dair. Bitti mi bitiyor, geriye dönülmüyor, zorlama demiş bir şair.
Radyoda çalarsa şarkımız ağlama, zamanla alışırsın. İlk birkaç hafta zor geçer ama
hayata karışırsın. Bay bay gidiyorum affet, tay tay yürüyorsun sabret. Bunu bir tavsiye farz et, daha küçüksün aşk için sen. Bay bay gidiyorum affet, tay tay yürüyorsun sabret. Bunu bir elveda farz et, çok bunaldım gidiyorum ben. Bay bay,
bay bay, bay bay, bay bay, bay bay, bay bay, bay bay, bay bay, bay bay, bay bay, bay bay, bay bay, bay bay,
bay bay, gidiyorum affet, tay tay yürüyorsun sabret. Bunu bir tavsiye farz et, daha küçüksün aşk için sen. Bay bay gidiyorum affet, tay tay yürüyorsun sabret. Bunu bir elveda farz et, çok bunaldım gidiyorum ben. Bay bay gidiyorum affet, tay tay yürüyorsun sabret. Bunu bir tavsiye farz et, daha küçüksün aşk için sen. Bay bay gidiyorum affet, tay tay yürüyorsun sabret. Bunu bir elveda farz et, çok bunaldım gidiyorum ben. Bay bay.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Psikolog Fatma Vildan Sandal bizimle birlikte, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bu arada psikologlarla ilgili tezim yine doğrulandı. Neydi o tezim? Bu kadar güler yüzlü, bu kadar böyle insana sıcaklık ve güzellik veren, genelde meslekler arasında, meslek grupları arasında olduğunu düşünürüm hep psikologların.
Çok teşekkür ederim. Siz
onlardan birisiniz. Hoş geldiniz tekrar.
Hoş bulduk.
Bugün aslında özellikle programı açarken anne babaların sıklıkla şikayet ettiği konulardan biri diye açtım.
Kesinlikle.
Doğru mu söyledim
kesinlikle,
bilmiyorum.
Çok haklısınız.
Ergenlikten konuşacağız.
Evet. Ergenlik aslında çok zor bir süreç diyeyim. Yani fiziksel ve hormonal değişikliklerin hızlı olduğu, insan gelişiminin aslında en önemli dönemlerinden birisi ergenlik. Çünkü biz hepimiz bu dönemlerden geçtik. Çünkü yetişkinlik dünyasına adım atılmıyor bu döneme geçilmeden. Yani biz anne babamızın ergenliğinden çok farklı bir ergenlik geçirdik. Aynı şekilde bizim çocuklarımız da bizden çok farklı bir şekilde yaşayacaklar bu dönemi. Yaşıyorlar da aslında. Çünkü bizlere çok farklı geliyor onların davranışları, tavırları. Çocuklar bu dönemde vücutlarında işte kıllanma, sesin kalınlaşması, buluğu ermek gibi fiziksel değişiklikler çok yaşıyorlar ama bunların yanında hormonal değişiklikler de çok fazla. Buna bağlı olarak da başka bir sürü tepkileri ortaya çıkabiliyor. Mesela çok ani duyguları değişebiliyor. Ani öfke patlamaları oluyor. Bir yandan mutluyken bir anda böyle mutsuz olabiliyorlar.
Bir anda ağlarken birden kahkahalara boğulabiliyorlar.
Aynen, anlam veremiyoruz davranışlarına. Duygularını çok yoğun yaşıyorlar. Mesela kendisine böyle yeni özdeşim kuracak kişiler arıyorlar. İşte bir ünlülere vesaire, hani onları örnek almaya başlıyorlar. Aslında bu dönem geçtikten sonra da çok pişman oluyorlar. Hani ben
duvarlarda posterler
evet,
değil mi?
Evet, nasıl yapmışım diye. Mesela arkadaş grupları artık aileden önemli olmaya başlıyor. Tabii sonra tekrar düzeliyor ama bu dönemde arkadaş gruplarına çok önem veriyor ergenler. Kendi seçimlerini kendileri yapmak istiyor gibi böyle bir sürü hareketler görebiliyoruz aslında. Çünkü şöyle bir durum var aslında. Mesela önceden ergenlik çok kısa sürermiş. Şu anda 10 yaşında başlıyor. 22, 23, 24 yaşına kadar uzanabiliyor
yani
ergenlik.
Neredeyse üniversiteyi bitiriyor ergen dediğimiz gençlerimiz. Üniversiteyi bitirdikten sonra bile ergenlikleri bitmiyor.
Kesinlikle öyle. Çünkü eskiden bir çocuk 15 yaşında evleniyordu. 15 yaşında hayata atılıyordu, çalışmaya başlıyordu vesaire.
Ve hatta çocuğu oluyordu belki de.
Aynen öyle. Yani hayatın sorumluluğunu alıyordu bir çocuk 15 yaşında. Bu da ne oluyor? İnsanı yetişkin hale getiriyor. Fakat şimdi baktığımız zaman 18 yaşında liseyi bitiriyorlar. Yani en erken 22 yaşında 4 yıllık bir üniversiteden mezun oluyorlar. Ve o yaşa kadar, yani aileler çocukların üzerlerine çok fazla titredikleri için, hani hiçbir şey yaptırmadıkları için hiç sorumluluk almamış olarak geliyorlar 22 yaşına kadar. Dolayısıyla 22 yaşından sonra kişi yetişkin olmaya başlıyor.
Aslında tam da örneğin hani evlilikten bahsettiğiniz için o konuya geleyim. Üniversiteyi bitirir bitirmez diyelim, evliliğe doğru yol alan gençlerimiz de bu sefer de evlilikte sorunlar yaşıyor. Çünkü iki aynı yaş, belki hatta ergenlikten daha kurtulmamış, yetişkinliğe erememiş iki genç evlendiğinde bu sefer o yaşadıkları problemleri birbirlerine göstermeye başlıyorlar.
Yani benim böyle birçok danışanım var. Mesela evlendikten sonra bir adapte olamıyorlar. Çünkü daha önce hiç böyle bir sorumluluk almamışlar. O zaman ne oluyor? Çalışmak zorunda oluyor. İşte bir ev geçindirmek zorunda oluyor. İşte yemek yapmak, temizlik yapmak zorunda oluyor. Dolayısıyla da bir adaptasyon sürecine giriyorlar ve depresyona çok giriyorlar zaten. Yani o yüzden bakalım ileride nasıl olacak? Ya şu anda çok uzun bir süreç ergenlik.
Evet.
Bazen 9 yaşında bile danışanlarımıza rastlayabiliyoruz. Şimdi ergenlik köken anlamı olarak delikanlılık demektir. Hatta şöyle bir hadis vardır. Buluğ çağı deliliğin şubesidir diye. Yani her dönemde varmış. Peygamberimizin zamanında bile varmış.
Evet.
Gerçekten bir ergenin bu saçma davranışlarını yetişkin biri yapsa biz psikoterapiye başlayabiliriz. Tedaviye başlarız yani. Çünkü gerçekten çok farklı davranmaya başlıyorlar ve bu bir anda oluyor. Ben buna şöyle söylüyorum. Yani önceden anne babaya bağımlı olan bir çocuk artık bağımsızlaşmaya başlıyor. Bunun çabası aslında bir kimlik bulma çabası. Yani öyle bir dönem ki ne kendisi anlatabiliyor derdini. Çünkü kendisi sürekli gitgeller yaşıyor. Ne de kendisinin anlaşıldığını düşünmeye başlıyor.
Kimse beni anlamıyor. Annem beni anlamıyor. Babam beni anlamıyor.
Kimse beni anlamıyor. Aynen öyle. Aslında kendi de kendini anlamıyor yani. Aslında bir de sadece çocuk geçirmiyor bu dönemi. anne baba da geçiriyor. Evet. Çünkü onlar da bir adapte oluyorlar. Yani genelde şöyle oluyor, işte danışan geliyor diyor ki hocam ya şu zamana kadar hep bizim dediğimizi yapardı, çok iyiydi, çok iyi anlaşıyorduk ama bir anda işte bir yıldır böyle oluyor. Hı hı. İşte orada çocuk da ergenliğe giriyor, aile de bir adapte olamıyor. Evet. Yani endişe ediyorlar çocuğu için ve ne yapacağını bilemiyorlar. Onun için onlarla bu dönemde böyle doğru bir iletişim kurmak çok zor. Yani bir sanat yapmak kadar zor gerçekten. Onu anlamak, ona yardımcı olmak vesaire. Yani inşallah burada hani yardımcı olmaya çalışacağız ne yapabilecekleri konusunda ama gerçekten çok zor. Bu kimlik bulma döneminde çocuk şöyle diyor. Ben kimim? Ben artık bir bireyim. Ben artık bağımsız olmalıyımın çabasını vermeye
kendi başlıyor. Kendi kararlarımı kendim verebilirim. Aynen.
Bunu anlaması lazım ailelerin. Bunun için ne yapıyorlar? Kendi hayatlarını düzenlemek istiyorlar. Kendi seçimlerini kendileri yapmak istiyorlar. Bu arayış sürecinde dediğim gibi bir de hormonlardan dolayı genel böyle bir öfke hali oluyor. Hı hı. Ailelerin de en sık yaptığı hatalardan biri de o oluyor. Yani çocuğun bu genel olan öfkesini kendilerine yapılmış bir saygısızlık olarak görmeye başlıyorlar.
Öfkeye öfkeyle karşılık vermeye başlıyorlar.
Aynen öyle. Yani şöyle, bu bana işte bu nasıl kapıyı çarptı demeye başlıyor. Şimdi çocuk içinde çok fazla şey yaşadığı için hani bu tarz şeylere böyle daha sabırlı olmak lazım bu dönemlerde. Kendisine bir saygısızlık gibi gördüğü için ailede onu terbiye etme adına tepki vermeye başlıyor. Sonra evet. Evde çatışmalar başlıyor. Hı hı. Zaten çatışmalar başlayınca iletişim artık iyice böyle azalıyor. Kopar noktaya geliyor. Hatta bazen oluyor ki yani ergenler sırf ailelerini ders vermek için ailelerine intiharlar edebiliyorlar. Allah çünkü yapabilecek olsun. Hiçbir şeyleri yok ve %30'u ölümle sonuçlanıyor. Yani onlar da ölmeyi istemiyorlar çoğu. Çünkü yardım çağrısı olarak bunu yapıyor. Ama %30'u da hayatını kaybediyor bunu yaparken. O yüzden onlarla bu süreci atlatmanın tek yolu iletişim. Yani başka hiçbir şey yok. Bize işte psikologlara getiriyorlar. Hani ergen çocuğum var yardımcı olun. Aile hep böyle ergeni suçluyor. Çünkü evet çok farklı davranıyor. Ama biz de aynı şekilde aileden yani aileyle de çalışıyoruz. Hı hı. Çünkü onların da adapte olması gerekiyor. Çocuk büyük bir değişim geçiriyor. Sonuçta bu böyle bir hastalık gibi düşünün diyoruz ve geçecek yani. Hani biraz sabretmeniz gerekiyor diyoruz.
İşte birazın süresi biraz uzayınca.
Aynen öyle.
Sanırım ondan kaynaklı. Ne biz biraz hadi geçsin diye bekliyor anne babalar ama geçmiyor, yıllar oluyor geçmiyor. Dediniz ya 23-24 yaşına kadar çok devam yani. Edebiliyor. Hani anne babalar da evet haklılar ama o sabır biraz
çok zor. Yani
zor, onları gerçekten çok iyi zor.
Şimdi mesela anne babalar ne yapabilir? Bununla ilgili isterseniz biraz anlatayım.
Lütfen.
Şimdi bu süreç dediğim gibi birlikte yan yana yürüyecekler yolda. Yani ne birisi önden birisi arkadan değil. Biri karşıda olmayacak. Yan yana yürüyecekler, süreci beraber atlatacaklar.
Kız erkek fark ediyor mutlaka ama önce anne babalara değinelim. Sonra hani kız çocuk ve erkek çocuklar da nasıl farklılaşıyor biraz
tabii,
ona bakalım.
Yani aslında şöyle genel olarak aynı tarz hareketlerde bulunuyorlar. Fakat kızlar daha çabuk olgunlaşıyor diyoruz ya
evet.
Ama daha erken ergenliğe giriyor. Hmm. Erkekler daha geç giriyorlar, dolayısıyla daha geç olgunlaşıyorlar. Aynen öyle. Bu süreci işte birlikte yaşayacaklar ama ergenin dünyasını tanımaları lazım. Çocuğum nelerden hoşlanıyor, ne yaşıyor, nasıl ben ona yardımcı olabilirim? İnanın yani şimdi birçok aile diyor ki ben çocuğumu tanımıyor muyum? Ama bir çocuğu yani çocuğun nelerden hoşlanıyor bilmeyen birçok aile var. Yani ne yapmaktan zevk alır, neyden nefret eder bilmiyorlar. Çocukla birlikte yaşayacaklar ve mesela şimdi çocuklar teknoloji çağında değil mi? O zaman şunu bilecekler, Android nedir? iOS nedir? Şu anda mesela çok ciddi oyunlar oynuyorlar çocuklar, ergen erkekler. İşte LOL diye bir oyun var. Çok milyonlarca insan oynuyor. Bunu bilmesi lazım. Oynuyorsa PUBG diye bir oyun var. Bunları bilecek çünkü mesela bu online oyunlarda çok fazla zaman geçiren çocuklarda sosyal başarı gerçek hayatta karşılayamadıkları bulunmuş. Yani çocuk bir şeyleri başaramıyor ya dışlanıyor. Ya arkadaşı yok ya da kendini ortaya koyamadığı için sanal bir süper kahraman oluşturuyor ve onunla kendini ispatlıyor, eksikliklerini tamamlıyor oluyor.
O süper kahraman eğer oynadığı oyunda karşıdakini vuruyor, dövüyor, evet. Öldürüyorsa, başarılı oluyorsa çocuk da kendini onun yerine
kesinlikle.
Koymuş oluyor.
Şimdi çocuğu bilmeden bunu yapmadıkları takdirde ne oluyor? O zaman da bunu yasaklıyorlar. Çocuk kendini nasıl tatmin edecek? Yani eğer çocukla birlikte bu yolda yürürlerse o zaman ne olacak? Çocuğun ihtiyacı olan şeyi fark edecekler. O yüzden ilişkileri çok iyi tutmaları lazım. Bir. İkincisi, çok fazla katı kurallar koyarlarsa yalan kaçınılmaz olur. Yani bana çocuğum yalan söylüyor diye gelenler de anne babanın katı kurallarıyla karşılaşıyorum. Mesela televizyonu kaldırıyorlar, telefonu ellerinden alıyorlar. Ne olacak? Çocuk eğer bir düşünceye inanmıyorsa mesela, o zaman onu gizli gizli yapacaktır. Yani sen onu ikna etmediğin sürece istediğin kadar yasak yok. Sen arkana döndüğün anda bunu uygulayacak. Sonra evde yine tartışmalar olacak. Tabii. O yüzden kuralların çok katı olmaması gerekiyor.
O katılık derecesini nasıl belirleyecek anne?
Yani baba? Mesela süreli olarak verebilirler ve şöyle, anne baba kural koymayacak zaten. Oturacaklar hep birlikte. Diyecekler ki bak, çok fazla telefon oynadığını düşünüyoruz. İşte veya anneyle çocuk oturabilir. Bunun için bir sınırlama getirelim. Çünkü derslerinin etkilendiğini düşünüyorum vesaire. Yani birlikte çözüm bulacaklar.
Her şey konuşmaydı aslında.
Kesinlikle.
Değil mi? İletişim dediniz.
Ki ergenle bunu konuştuğunuz zaman gerçekten yelkenleri suya indiriyor yani.
Hani... Anlıyor değil mi? Hani anne babalar evet. Sanıyor ki ben ona söyle desem de nasıl olsa anlamaz diye düşünüyor ama anlıyor.
Hem neden anlamasın? Sadece üslup çok önemli. Kelime seçimimiz çok önemli. Hı hı. Suçlamadan, eleştirmeden ve gerçekten ona yardımcı olmak istediğimizi gösteriyoruz. Yani biz ergenlere psikoterapide gerçekten sadece bunu yapıyoruz. Bazı teknikler var ama hani onu anladığımızı ifade ediyoruz. Ana nokta bu. Mesela kapılarının kapalı olmasını aile hiç sevmez değil mi? Hep böyle bir tartışma olur. Ergen odaya kilitlenir. O zaman işte içeri girerler. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Evet. Ne yapabilir? Yani çocuk sonuçta bu süreçte ergen özel alan ihtiyacı hisseder. Bu bağımsızlaşma sürecinde. Onun özel alanı da odasıdır. O yüzden böyle odasındaki değişikliklere çok karışmamak lazım. İşte duvarlara yazı yazıyorsa, poster asıyorsa çok eleştirmemek lazım. Çok böyle çirkin bir şeyler yoksa eğer onlara müsaade etmek lazım. Kapıyı tıklatmak bile o ilişkinin düzelmesine yardımcı olabilir.
O da bir yani. Saygı duyuyorum sana demek,
evet,
değil mi?
Sen bir bireysin benim Tabii. için demektir. Mesela bazen çocuklarının yapmak istediği şeyler ailenin hoşuna gitmez. Ama zararlı değilse buna müsaade etmeleri gerekir. Ha, eğer zararlı olan bir şey varsa o zaman sınırlar koyulur, kuralların konulması gerekir. Ama dediğim gibi çok fazla kural koymadığınız zaman zaten ergen o kurallara uyar. Ama çok kural koyulduğu zaman ne oluyor biliyor musunuz? Çocuk diyor, of annem yine bana şunları yasakladı. Yani bir önemi kalmıyor o kuralların. Bıkıyor artık
evet,
çocuk.
Evet. Bir de yasak kelimesi onları daha da tepki vermeye itiyor.
Aynen öyle.
O yüzden onu dengelemek çok önemli.
Kelimelerin zaten anlamı çok önemli. Yani yasak yerine işte kural diyebiliriz. Yapılabilecekler, yapılmaması gerekenler gibi şeyler söyleyebiliriz. Aile sakin olacak, sabredecek, tatlı sert olabilirler. Çünkü sonuçta bunlar ebeveyn yani arkadaşları değil. Kızacaklar, öfkelenecekler ama Tabii. öfkeyi çok abartmamaları lazım. Neden? Çünkü ergen kötü bir şey yaptı diyelim. O zaman annesi babası veya babası çok sinirlendi, evden dışarı kovdu. Orada ergenin gururu incindiyse bir kere, o zaman o ilişki bitti. Yani ergen istediği kadar suçlu olsun, gurur noktasında çok hassastır. Eğer gururuna dokunulduysa kesinlikle geri adım atmaz. O zaman ilişki iyice kötü olur. O yüzden çok dikkat etmek lazım. Yani ne bileyim, toplum içerisinde onunla tartışmamak lazım.
Bir de rencide etmemek
evet,
lazım.
Evet, yani gururuyla oynamamak lazım. Sonuçta bu bir özellikle lise öğrencileriyle öğretmenler arasında bu gurur meselesi çok oluyor. Yani öğretmen bir şey
sınıftan
söylüyor.
Dışarı atıyor.
Aynen,
ya da
o da sınıfta rencide olduğu için daha sert tepkiler vermeye başlıyor. Mesela ben şöyle söylüyorum danışanlarıma. Diyorum ki anne her şeyi bilsin. Güvenli bir dayanak olsun çocuğa. Hani ben ne yaparsam yapayım annem benim yanımda desin. Baba haberi yokmuş gibi davransın ama bilsin.
İyi polis kötü polis diyorsunuz.
Baba da iyi olacak ama baba şimdi şöyle düşünün, bir şirket olsun tamam mı? Anne yönetici, baba müdür. Şimdi her sıkıntı müdüre giderse ne olur? İlişki laçkalaşır değil mi? Müdürün de bir ağırlığı kalmaz yani. O yüzden baba çok böyle sıkıntılı olduğu durumlarda devreye girer ama bunda da şefkatli olacak biçimde. Yani anne çözmeye çalıştı, çözülmedi. Baba bir dal gibi düşünün. Yani babadan tutunacak, destek alacak ama şefkatli bir baba olacak yani. Tatlı sert dediğim gibi. Babanın otoritesi böylece de sarsılmamış olur. Özellikle dedi ki hani şimdi 22 yaşına kadar sürüyor, sorumluluk vermiyor. Kesinlikle çocuklara küçük yaşlardan beri sorumluluk vermek lazım. Ergene şu anda sorumluluk verseniz zaten yapmaz. Bunca zaman hiçbir iş yapmadın, şu anda da yapmam diyebilir
ya
ama.
En basitinden bir oda toplamak bile aslında bir sorumluluktur, öyle
tabii,
değil
tabii.
mi?
Tabii tabii, bu böyle basit şeyler yani. Hani ev işlerine yardım etmek olur, işte marketten bir şeyler almak vesaire. Sorumlulukları çocuklara vermek lazım. Zaten ergen kendini ispatlamak adına zaten o sorumluluğu başarıyla yerine getirecektir yani. Hani size ispatlayacak ya, o bir birey yani. Bir görev verdiniz diyelim. Mesela bazen ben işte babalara söylüyorum, çocuğunuzu işinize götürün. Hani iş yerinizde çalışsın, para verin vesaire, hani maaş gibi. O zaman gerçekten çok iyi işler başarmaya çalışıyorlar çocuklar. özellikle şuna dikkat etmek istiyorum. Bu dönemde çocuklar farklı olmayı çok seviyorlar. Ailenin kültüründen, dininden, fikrinden tamamen farklı şeylerle ailenin karşısına çıkabiliyorlar. Ailede aşırı bir korku tepki veriyorlar.
Ya yani böyle devam ederse.
Evet, yani işte çok dindar bir ailenin ateist çocuğunun olması gibi. O zaman çok fazla baskı yaparlarsa bu kalıcı hale gelir. Ama şöyle bir şey var. Diyelim ki hiç onay vermediğiniz bir şey yaptı. Görüntü anlamında. İşte saçını pembeye boyatmak istedi. Piercing taktırmak istedi. Bu da size çok yani saçma geliyor. O zaman çocuğa diyeceksiniz ki bu kararına saygı duyuyorum. Ancak onaylamıyorum ve yapmanı da istemem. İstersen bunu biraz gözden geçirelim. Sonra konuşalım isteyip istemediğini. Biraz zamana bırakalım deyip beklesinler. Zaten biraz zaman geçtikten sonra erteledikleri zaman o istek ortadan kalkacaktır yani. Hani böyle çok bunaltmamak lazım. Şimdi çocukları ne çok serbest bırakacağız ne de çok bunaltacağız. İzleyeceğiz ama uzaktan.
Ay çok evet, ince bir çok denge zor. Gerçekten.
Aynen, yani ne çok katı olacağız kurallarımız ne çok gevşek. Ortada olacağız, her şeyimiz net olacak. Mesela diyelim ki işte bütün çocuklar için geçerli bu, ergenlik dönemi değil, ailede bir karar alınacak. Ev adanılacak, işte taşınma olabilir veya işte bir tatile gitme fikri olabilir. Herkesin fikrinin alınması lazım. Aile kuralları için de olabilir. Mesela anne der ki ben yemeği şu saatte olmasını istiyorum. Ne düşünüyorsunuz? Yani ben hep birlikte yemek yiyelim istiyorum gibi, böyle kuralları hep birlikte alındığı zaman o zaman çocuklar da dahil herkes o kurallara uymaya başlıyorlar. Ve kendilerini bir birey gibi hissediyorlar çocuklar. Yani
çünkü bana da soruldu.
Evet,
ne renk evim boyanacak ama ne renge boyanması için annem babam bana sordu. Benim odamın işte pembe olmasını
aynen
istiyorum.
Aynen öyle. Onu boyasınlar yani. Diyorum ya. Yani eğer ailenin hoşuna gitmiyorsa bile çok zararlı kötü bir şey değilse yapmaları gerekiyor. Yani sırf o hem diyelim ki kötü bir şey ama çok kötü bir şey değil. Yani diyor ki kesin başına bir iş gelir işte bir şey yapmak istedi, bir spor dalı yapmak istedi, düşer diyor. Ama çocuk çok ısrar ediyor, buz pateni diyelim. Ya bir gitsin. Belki iyi
belki
olacak.
De
belki de sevmeyecek yani. Belki de gerçekten
ama denemek
anne haklı.
Lazım.
Ama anne haklıymışsın evet. Diyecek yani.
Şu noktada aslında önemli. Örneğin çocukların hani dediniz ya arkadaşlarıyla çok sıkı fıkı iletişime geçiyorlar diye. Tabii iyi arkadaş seçimleri çok önemli. O işin çok detaylı ve farklı bir boyutu ama kötü alışkanlıklar var. İşte uyuşturucu gibi ya da bunun benzeri ürünler. Çocukları bunlardan alıkoymak için ve hani o çocuk da ergense ve böyle bir şeyle Allah korusun karşılaşıldıysa ne yapılmalı?
Şimdi şöyle... Çok doğru söylüyorsunuz. Diyorum ya aile çocukla iletişimini çok iyi tutarsa zaten kiminle arkadaş olduğunu, nereye gittiğini, ne yaptığını bilmesi gerekir. Yani çocuk sana güvenirse zaten kendini açar. Yani gününü gelip
hani
anlatır
erkek
zaten.
Erkek ya da kız olması fark etmiyor değil mi tam bu noktada?
Yani çok fark etmiyor
açıkçası. Erkekler biraz daha sanki erkek çocukları kapalı oluyor. Evet.
Yani yine de o güveni verdiğiniz zaman işte bugün ne yaptın, şöyle yaptım, böyle yaptım. Bir de şöyle bir şey var. Genelde bu sizin bahsettiğiniz tablo çok sağlıklı aileler de görülmüyor zaten. Yani böyle daha kopuk, daha ilgisiz ailelerde görülüyor. Daha patolojik ailelerde görülüyor. Biz bunlara sağlıksız ergen diyoruz. Yani sorunlu ergen diyoruz. Çünkü ailede bir sorun var. O da kendini böyle şeylere ulaştırmış.
Ya
diyoruz.
Da Allah korusun hani anne babası hayatta olmayan ergen çocuklar da olabilir. Yani, onlar açısından nasıl yardımcı olunabilir?
Yani nasıl yardımcı olunabilir? Diyelim ki ne olsun? Kötü bir alışkan sigara içiyor olsun mesela, değil mi? Sigarayı dediğim gibi eğer yasakladığınız takdirde ne olacak? Gizli gizli içmeye başlayacak. Bunun ona ne kadar zarar verdiği konuşulur. Sürekli işte kendi annesinin ne kadar üzüldüğü veya işte kim varsa evde bunlar tartışılır. Ve çocuğun arkadaş çevresi düzenlenmeye çalışılır. Ama babaya yani söylenilmesi gereken nokta sigara olmamalı mesela. Ama uyuşturucu varsa mesela baba da devreye girer. Diyorum ya çok böyle sert davranmadan onu aşmaya çalışmak lazım. Çevre mesela uyuşturucuda çevre düzenlemesi çok yapıyoruz. okul değişikliği olabilir. Hı hı. İşte taşınma olabilir vesaire. Hı hı. Çünkü genelde bu tarz şeyleri arkadaşlar sürüklüyor. Dedim ya, ergenler için arkadaşlar çok, çok önemli. Yani o çevreden kaynaklanıyor. O yüzden mesela anne baba arkadaşlarını bildikleri zaman anlarlar zaten kimden zarar geleceğini, hı hı, az çok. Hı hı. Onunla olan ilişkisinde biraz böyle mesafe koymaya çalıştırırlar. Hı hı. Mesela başka bir ortama sokarlar çocuğu. Bir kursa yazdırırlar vesaire, arayı açmaları için yani.
Evet, evet, anladım.
Çünkü bununla görüşmeyeceksin dediğin anda bile ergen görüşmeye başlıyor.
Çok sanki inadına yapıyor gibi.
Evet. Şimdi bu çocuğun derdi anne babalarla değil. Yani en önemli nokta bu. Anne babalar çünkü bunu içselleştiriyorlar. Bu çocuk niye böyle oldu? Bu çocuk niye bana öfkeleniyor? Dünyadaki yerini yapmaya, kişilik oluşturmaya çalışıyorlar. Böyle o zaman daha sakin tepkiler verebilirler. Ergen anne babaları çok tedirgin. Bu çocuk işte bizden çok farklı olacağız, kaybedeceğiz diye hiç telaş etmesinler. Anne hastalıklı değilse, dediğim gibi çok ciddi ailede problemler yoksa, ergenden kaynaklı olmayan. o zaman anneden, biraz babadan zaten çocuğun kişiliği oluşur. Dedik ya, 0-5 yaş çocuğun kişiliği oluşuyor.
Evet, evet.
Tamam. Çocuk onlarla birlikte zaten bunu atlatır. Anne babanın karışımı olur ama bu dönemi atlatmaları gerekiyor sabırlı bir şekilde.
Aslında konuşulacak o kadar çok konu var ki, süremiz de daraldığı için, ama dinleyicilerimizden biri bir ileti göndermiş ya da telefonla aradı, ulaştı bize. Şöyle soruyor. Ergenlik açısından bakıldığında tek çocuk olmakla kardeşlerle büyümek arasında bir fark var mı?
Olabilir. Diye. Çünkü şöyle, tek çocuk olmakla yani tek çocuk ergenliğe girer. Tamam, ama kardeşlerde ben şunu görüyorum. Abi ergenliğe girdi diyelim. Birkaç yaş küçük kardeşi de hızlı bir şekilde ergenliğe girmeye çalışıyor. Çünkü abisine, ona model özeniyor, olan abisi, ablasına özeniyor. Onu görüyor ve şimdi aileler çok tedirgin oluyorlar ergenler için, ama aslında ergene çok ilgi göstermeye başlıyorlar bu dönemde. Küçük çocukların da onlar gibi davrandığını çok görüyoruz yani. O yüzden iletişimi diyorum ya, iyi tutmak lazım. Mesela o küçük, diğer küçüklerin yanında çok böyle tartışmamak gerekiyor ergenle. Onun mesela sürekli ergenliği konuşmamak gerekiyor onların yanında. Çünkü onlar da bunu yapmaya başlıyorlar. Abim ablam ilgi görüyor, o zaman ben de yapayım demeye başlıyor.
Kıskançlık belki. Kesinlikle. Araya yavaş yavaş girmeye başlıyor. Doğru. Yani kardeşler olduğunda iş biraz daha büyüyor.
Zor. Anne babalar için daha zor zaten.
Zor. Ergen çocuğu olanlara kolaylıklar dileyelim anne babalara. Evet. Size de katıldığınız için çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Konuşacak
aslında o kadar çok detay, kesinlikle, o kadar çok konu var, ama çok kısa, çok güzel özetlediniz.
Çok ağzınıza, teşekkür ederim. Keşke sağlık. Vaktimiz olsa daha çok anlatırdık.
Çok teşekkür kadar. Ederiz. Biz böyle kısa bir özet geçmiş olalım. Sevgili dinleyicilerimiz, psikolog Fatma Vildan Sandal hanımefendi bizimle birlikteydi. Özellikle anne babaların çok yoğun olarak şikayet ettikleri bir konu diye başlamıştık. Ergenlik çağındaki çocukların davranışlarını konuştuk. Sağlıklı iletişim kurma yollarını ve bu dönem hakkında merak ettik. ...diklerimizi sorduk. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi müzik aramız var. Hemen sonrasında Sihirli Sözcükler köşemizle Hayatın Sesleri devam edecek.
derdimiz yoktu, hiç derdimiz yoktu. Kalabalıktan sıkılmıştık, halimiz yoktu, hiç sabrımız yoktu. Yarın ne değişir, bunu ne sen ne ben göremeyiz biliyorsun. Zaman acıyı öğütür, toz olurken sen de duruyorsun.
Hayatın Sesleri Sihirli Sözcükler köşemizde devam ediyor. Dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutlu da bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
Merhabalar, teşekkür ederim. Hoş buldum.
Bugün çok ilgilerini çekeceğini umduğum bir konudan bahsedeceğiz. Şimdi Anadolu büyüleri diyeceğim. Dinleyicilerimiz ne konuşacağız acaba diye merak edecekler.
Sihirli Sözcükler köşesine gerçekten sihirli bir konu bulalım istedik. O yüzden Anadolu büyüleri
Şununla başlayayım. Hani şu kulağa öpüp yapıp tahtaya vurmak, şeytan kulağına kurşunla başlayın. Bu da var değil mi bunların içinde?
Evet, bazı kısa dualar ve inanış hareketleri var. Ama tam bir büyü denilemez. Tılsımlı hareketler ve tılsımlar var. Anadolu zaten çok güzel bir bölge bu tür incelemeleri yapabilmek için. Çünkü çeşitli kültürler, çeşitli inanışlar bin yıllardır üst üste geldiği için Anadolu'da birini diğerinden ayırmak çok zor. Herhangi bir kültür tarihi araştırmasına baktığınızda da büyü başlığı ya da fal Anadolu'da çok işe yarayan malzemeler oluyor. Biz tabii nasıl yapıyorlar, biz de öğrenelim gibi bir dertle bakmıyoruz doğal olarak. Sadece şuna bakıyoruz. Acaba bin yıllar içerisinde inanışlardan nasıl etkilenmiş ve insanlar hangi dönemlerde hangi sığınmalarla hareket etmişler? Kültürel açıdan bu önemli. Hı hı. Kültür tarihi açısından çok fazla malzeme barındırıyor içinde. Ben bir çalışma için bir süredir zaten bakıyordum. Dolayısıyla program yapımcılarımıza önerince onlar da olur dediler.
Çok güzel
dinleyicilerimize
konu.
Bahsetmek istedik. Çok ilgi
çekici bir konu. İyi ki düşünmüşsünüz.
Biraz tabii üzerine gülmeli bir konu bana sorarsanız. Hemen şunu söyleyelim. Tarihleri çok eski. Anadolu'da yerleşik olan halkların yanı sıra tabii biz göç ederken de getirmişiz bazı şeyleri. Arkasından da İslamiyet'i kabul edince insanoğlunun dünyevi aklı kaçamak hareket etmeyi seviyor. Dolayısıyla İslamiyet'i kabul edince ne yardan ne serden gibi bir durum olmuş. Ne geçmiştekini tam olarak bırakmışlar. Yeni olanı da olduğu gibi almak yerine biraz kendilerine uyarlamayı seçmişler bu alanda. O yüzden de bir karmaşa var. Ama dediğim gibi eğlenceli. Hemen şunu söyleyeyim. Kötü büyüler ve iyi büyüler diye ayrılıyor. Çok çok eski tarihlerden beri. Ve kötü büyüler üzerine konuşmayı da tercih etmiyorlar. O büyüleri yapanlar da tekinsiz kabul ediliyor. Hı hı. Örneğin köylerde ya da yerleşim yerlerinde barınmalarına müsaade edilmiyor. Genellikle köylerin dışında, biraz sapada. Uzakta tutuluyorlar. Tekinsiz kabul edildikleri için kendileri, evleri, yurtları da öyle kabul edilmiş. Yine de hoş tutulmalı. Mesela ara sıra yiyecek götürülmeli bu tür işlerle uğraşanlara. Fakat düğüne, derneğe, bayrama, seyrana çağrılmazlar. ve mümkün olduğu kadar da onlara iş düşmesi istenmez tabii doğal olarak, ama işi düşenin de gizli saklı tutulması gerektiğine dair bir inanış var. O tarafa baktığınız zaman aslında bizim bu şaman kültüründen gelme, aslında kam, şamanlıkta da vardır kamlar, yer kamları ve gökyüzü kamları ve yeraltı kamları diye ayrılıyorlar. Yeraltı birazcık daha karanlık dünyayı, bütün masallardan da mitolojiden de hatırlayabileceğimiz, hatta artık filmlerden de hatırlayabileceğimiz gibi daha insanın karanlık tarafına hitap eden ya da oradan beslenen yapıyı anlatıyor. Yeraltı kamları daha zorluklarla mücadele etme konusunda, örneğin salgınlar, savaşlar vesaire de daha keskin bir kışkırtıcı büyüler yapmakla görevliler. Gökyüzü öyle değil. Gökyüzü biraz daha işte tatlı dilli olma, sevenleri kavuşturma gibi. Daha söylemekten de çekinilmeyecek işlere bakıyor. İslamiyet sonrasında da aslında bu devam etmiş. İslamiyet sonrasında da her ne kadar daha önce olduğu gibi yeraltı, gökyüzü diye ayırmasalar da işte biraz hayırlı olanları, biraz işte büyü zaten kabul edilebilir bir şey değil. Ama yine de hani hayrına yapılanlarla biraz bu işi para için yapanlar vesaire diye ayırmaya çalışmışlar. Bu konuda yapılan çalışmalar birden çok var halk bilim alanında. Ben birkaç tane ilginç bulunabilecekleri seçtim. Bir kısmı sağlıkla ilgili. Çok sık rastlanan büyülerden biri hıçkırık kesme büyüsü. özellikle küçük çocuklarda sürekli karşılaşılan bir hıçkırık durumunda ailenin de işte rahatlamasını sağlamak için hıçkırık kesmek üzerine bir takım otlar da toplanıyor. Muhtemelen onlar bugünkü bir takım nasıl söyleyelim, sedatif yani sakinleştirici etkisi olan ilaçlara yakın otlar olsa
gerek. Rezene falan herhalde.
Muhtemelen. bir takım otlar da toplanıyor ama onlar işte tütsüleniyor. Evin içinde bazı usulleri var. Eğer çocuk küçükse hem anneye hem bebeğe içiriliyor ki sizin söylediğiniz gibi rezene olursa zaten her ikisini de etkileyecek doğal olarak. Ama bunun yanı sıra bir takım muskalar da hazırlanıyor. Tekrar etmemesi için. Hıçkırığın bu kadar önemli olabileceği aklıma gelmezdi. Kaynaklarda epeyce bir var hıçkırık kesme büyüsü.
Hıçkırık hani büyü değildir ama sanıyorum babaannemin söylediğiydi. Bakkaldan yumurta mı çaldın derdi. Biz böyle bir kalırdık. Allah Allah, çaldım. Niye çalayım ki? Çalmam ki ben.
O sırada korkutulunca geçer.
Korkuyormuşuz demek.
Adrenalin yüksekliği vücutta hıçkırığı kestiği için dolayısıyla korkutulunca geçer. Öyle bir şey var. Dediğim gibi sağlıkla ilgili olanları zaten herkes tahmin edebilir ama baş ağrısı için ya da öksürük kesmek için yapılanlar var. İlginç gelebilecek olanlardan bir tanesi mesela ay çarpması olabilir. Ay çarpması büyüsü biraz önce söylediğim gibi bu Anadolu'nun bin yıllar içerisinde katman katman getirdiği, bir türlü unutamadığı ve bunu sindirmesi gereken bir durum. Geçmişte yani İslamiyet'in çok öncesinde yaşanan bir durum. Ay önemli bir doğa aktörü, önemli güçleri var ve aya karşı söz söylemek, aya karşı saygısızca davranmak, aya karşı tükürmek örneğin, ki bunu niye yaptıklarıyla ilgili çeşitli rivayetler var. Böyle bir kişinin geceyi sağ çıkaramadığına inanılırmış ve vücudunda bir yanma ya da inme olduğu, vücudunun bir kısmını sabah kalktığında kullanamadığına dair bir rivayet var. Tabii ki sağlıkla ilgili bir şey ama bunu aya atfetmişler. Aya karşı yapılan bir saygısızlığa. Zaman içerisinde bu ay çarpmasına karşılık işte çeşitli tılsımlar var. Bazı vücutta taşınması gereken koruma amaçlı gece takılan, değerli sabah çıkarılan. Çoğu mesela işte bu büyü vesaire tamam, işleri gibi yapanların yaptığı kolyeler gibi düşünebilirsiniz. Onlar var. Fakat İslamiyet sonrasında iş devam etmiş tuhaf bir biçimde. Kamer suresi okunarak ay çarpmasının giderilebileceğine inanılmış. Dediğim gibi bir hocamın söylediği bir söz vardı. İnsan bilinçli olmazsa uçakla tarla sürebilir. Ama hani uçağa da yazık, tarlaya da yazık derdi. Hakikaten bazen hayat öyle şeyler getiriyor, insanın tercihleri sonucu. Yani işte Kamer suresi okunarak ay çarpmasından sakınmaya doğru gidilmiş. Geçmişte oysa ki çeşitli doğa ruhları çağrılarak özür büyüleri yapılırmış. Sadece ay değil, örneğin doğaya ya dağlara, ırmaklara karşı saygısızlık yapıldığında özür dilemek için özrün kabul edilip edilmediğini de kontrol etmek üzere bir takım taşlarla, doğal taşlarla yapılan büyüler var. Bir tür haberleşme aracı aslında. Örneğin dağın ya da ırmağın ya da ayın ya da belli ağaçların, çok gövdeli yaşlı ağaçların affedip affetmediğine dair bir takım haberleşmelere ihtiyaç duyulmasından kaynaklanan
aslında doğaya saygı bir anlamda. Tabii, tabii.
Doğa ruhlarına inanılan dönem aslında belki de insanoğlunun inanış olarak değilse de bağ kurma anlamında aynı ortak alanı paylaşıyor olduğumuzu hatırlamak üzere öğrenmesi gereken evet. bir dönem. Aynı şekilde hava da çok değerli. Havanın da ki yağmur, rüzgar gibi hiddetli görünümlerinin yanı sıra aşırı kurak olması durumunda da ondan da özür dilenmesi, arabuluculuk yapılması için büyücüler aracı olmuşlar. Anadolu'da birden çok büyücü tipi var. Hiç oraya girmedim ama şunu da söyleyelim. Çoğu zaman kadınlara düşmüş bu iş. Çünkü zaten şamanlarda kadınlar önde. Kadınların yapacağına inanılmış. İslamiyet sonrası kadınlar biraz daha geriye çekilmişler ve işte kendilerini çeşitli isimlerle adlandıran insanların işte biraz da doğrusu eski yazıyla okuma yazma bilmekteki yetersizlikten de doğan bazı işte ebced hesabıyla yazılıp çizilip hesaplanan muskalara dönmüş iş. Yine bir diğer tuhaf ama eğlenceli gelebilecek büyülerden biri cılızlığı giderme büyüsü.
Bunun tam tersi de var mı?
İşte ben de baktım ama yoktu.
O belki işimize yarardı.
Var var ama sanıyorum tabii o dönemler yani hangi dönemler şöyle zamanımızdan minimum bir 150 yıl öncesine gittiğimizde. Yiyeceğin çok zor bulunduğu dönemler kimi zaman işte bir takım sorunlarla da karşılaşılabiliyor ve kilo o kadar da rahatsız edici bir şey değil. Tam tersine biraz bir refah, zenginlik göstergesi, sağlık göstergesi. O yüzden cılızlığı giderme büyüleri var. Bu da yeme isteğini artıran muskalar yazılıyor. Bu muskaların içine ne yazılıyor derseniz kişinin isminden hareketle bu Arap harflerinde her bir harfin karşılığı sayı değeri vardır. Ebced hesabı denilen. Kişinin isminden hareketle bazı hesaplamalar yapılıyor ve o ismin sayı değerleriyle, harflerinin sayı değerleriyle bazı dualar üretiliyor, yazılıyor. Onlar muskalaştırılıyor. Su almaması gerek, bal mumuna batırılıyor vesaire işte üslupları var. Arkasından da kişi hem bu muskayla bazı şeyler yapmalı. Örneğin işte oturmadan önce muskayı tutup işte kendine söylenen bazı temrinleri tekrar edip üflemelerde bulunmalı yiyeceğine vesaire gibi şeyler var. Cılızlığı giderme duası bir tersi geçiyor. Anadolu'da çok yok yalnız. Dediğim gibi ben baktım. Bir diğeri de hani yeme isteğini durdurma. Onun için de şunu önerenler var. Yine aynı üflemelerle belli bir süre tabii biz onu yapamıyoruz. Daha çok doğuda karşılığı var Hindistan'da ve benzeri yerlerde. Aynı benzer bir ritüel kendine söylenen bir öğretmen, öğretici tarafından kendine verilmiş olan ismi tekrarlayarak yiyeceği üfleyip ondan alacağı doygunluğu öne çekmek yani az lokmayla doymaya yönelik bazı büyüler
aslında
mevcut.
Aslında bunların hepsi bana şöyle geldi. Bilinci kontrol etmeye çalışıyoruz bir şekilde. Yani adına büyü demişler ama tamamen hani kendini tanıma, bilinci kontrol etme yoluna
kesinlikle
çıkıyoruz.
Kesinlikle. Hatta belki şöyle olabilir. İnsanın o bilinç dışı alanı bilincinden çok daha güçlü etkiler yaratabiliyor. Ve bizim kendi biyokimyamız da o bilinç dışı alanına çok açık. Zaten kendimizle çok uğraşmak zorunda kalıyoruz. Bir sürü hissettiğimiz şey var içeride. O kör noktayı bildiğiniz hissiyle belli bir güvenlik alanında hareket etmenizi sağlıyor. Aslında tam olarak yaptığı bu. Yine tahmin edebileceği gibi dinleyicilerimizin epeyce aşkla ilgili olanı var. Bir tanesi diz bağı büyüsü. Diz bağı büyüsü de şu, aslında bir tür kavuşma büyüsü. Ayrı kalan sevgililerin kavuşabilmesi için, tekrar bir araya gelmesi için dizlerinde var olduğuna inanılan bir bağ var insanların. Hareket, bu da çok eski bir inanış, çok çok eski bir inanış Anadolu'da. Yine toprakla ve insanın toprakla ilişkisinden doğan bir şey. Filmlerden falan dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Hani ağaçlar harekete geçer de insanları tutar sarar bir şeyler, evet, filmlerde evet. Çok vardır. Benzer bir şey, o da şu. Bulunduğunuz yerin, mekanın dizinizden size bağlandığına inanıyorlar. Bir diz bağı var.
O ve deyimleşmiş aslında. Dizinin bağları çözüldü, evet. Deyimleşmiş.
Sizi bırakmıyor. Ve bırakmadığı için hareket edemiyorsunuz. Hı hı. İşte ben sevdiceğimin yanına gidemiyorum. Neden? Çünkü bu mekandaki bağ dizlerimden tutuyor beni, yani yürütmüyor. Hı hı. Diz bağı büyüsü insanı özgürleştirmeye yönelik. Yani işte dizi bu mekanın benim üzerimdeki etkisini azaltıp benim istediğim yere gitmeme izin veren bir büyü. Tam tersi ayrılık için kullanılan da var şüphesiz. O da yoldan azdırma büyüsü. Sevenin sevgilisine ulaşmasına engel olmak için yapılan bir tür kara büyü aslında. Kıskançlardan. Yani diyelim ki sevdiğimin yanına gitmek istiyorsam. Çok ilginç bir navigasyon büyüsü aslında. Hep yanlış yolu tercih etmemin tılsımı. Ve kişiye kendisi fark etmeden üzerine takılacak bir taşla ya da işte genel ifadeyle söylersek okunmuş bir şeyle etkili hale geliyor. Doğru yolu seçecekken hep yanlış yolu seçmekle ilgili. Hani gideceğiniz yere bir türlü gidememek. Karşılığında ne var derseniz hemen hemen hepsinde, bütün kaynaklarda aynı şey söylenmiş. İşte nazardan kurtulmak için okunacak telkinler var. Ama temelde şunu söyleyebiliriz. İşte geleceği bilmek, işte bir takım olumsuzluklardan, özellikle geçmişte yolculuklar çok uzun sürdüğü için yolculuğun çeşitli aşamalarına, kervanlara koruma amaçlı büyüler yapılmış. Vurgunculardan korunma büyüleri yapılmış. Kısmet açmakla ilgili büyüler de var. Önemli bir şey var kısmet açma büyülerinde. Kişi, kısmetsiz kişi kendisi gidip bir bu alanda kendisine yardımcı olacak birisini bulamıyor. Bilse bile gidemiyor gelenekte.
Gitmemesi gerekiyor.
Gitmemesi gerekiyor. Kendisi mutlu evliliği olan, yaşı da kendine yakın olan birinin aracılığıyla ancak oraya gidebiliyor. Aksi takdirde böyle bir büyünün çalışmayacağını söylüyorlar. Bu inanışların tamamı işte bir yere gidersiniz, dileğiniz vardır, oraya taş koyarsınız, taş yapışırsa dileğiniz tuttu vesaire falan gibi inanışların tamamı aslında insanın temelde bir deva araması, bir derdine deva araması, fakat onu bir türlü bulamamasından kaynaklanıyor. Evet. Bununla ilgili gerçekten boşluk tanımıyor bilinç. Bununla ilgili ben kendimde bir şeyleri yapılandırmazsam bir yerlerden sızıp var oluyor ve bilinmeyene güvenmek bu anlamda bilinen alanda gayret göstermekten çok daha kolay olduğu için insanları cezbediyor. Bugün hala tercih var. Örneğin geleceği bilmekle ilgili hala hepimiz belki bir fal, işte kahve içince bir fal bakıyoruz, bir şeyler yapıyoruz ama arkasına baktığınız zaman bir kişinin geleceğinin bilinmesi gibi bir gayreti yok aslında. Sadece aklımızdaki soru işaretlerine, çok daha psikolojik bir süreç var. Aklımızdaki kim soru işaretlerine ilişkin bir yardımlaşmaya ihtiyaç duyuyoruz. Bugün hala benzerlerinin olduğunu söylüyor araştırmacılar. Ama mekan koruma üzerine yapılan büyülerin çok minik göstergelerini görmek mümkün. Bugün hala yeni bir eve, işte yeni açılan bir iş yerine bir nazar boncuğu götürüyoruz ya da asıyoruz.
Evet.
Bu da bir tür tılsım. İşte atnalıdır ya da benzeridir. Bu da bir tür tılsım. Sevimli kültürel taşıyıcılar olarak taşıyoruz yanımızda. Hiç şüphesiz ki ne adını duymak isteriz, ne de yapılmasını isteriz, ne de inanmayı onaylarız aslında. Ama bizim açımızdan insanların iç dinamiklerini öğrenme ve aslında insanları içsel olarak güçlendirmek için bunlardan çok daha yüksek bir ufka taşımak gerekiyor. Onun için de iyi bir malzeme. O yüzden araştırıyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok çok eğlenceli, çok ilgi çekici bir konuydu. Yine bugün dinleyicilerimizle paylaştığımız, sevgili dinleyiciler, dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutlata ile bugün kültürel bir öğe olarak Anadolu büyülerini konuştuk. İlginizi çektiğini tahmin ediyoruz ve böylelikle programımızın da sonuna geldik. Hayatın Seslerinden bugünlük bu kadar ama yarın saatlerimiz 15'i 5 dakika geçerken TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın görüşmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.